Risale-i Nur külliyatından kolay anlaşılabilecek kısımları seçip sizlere faydalı olmaya çalışıyoruz. İnşallah dikkatle dinlerseniz Bediüzzaman Said Nursi gibi asrın küfrüne meydan okuyan ve bütün hal ve hareketleriyle, konuşmasıyla İslamiyete, Kur'an'a, imana kuvvet verecek şekilde çalışan bu mücahit harika zat elbette ki her sözü herkesin anlayacağı gibi kolay ve basit değildir. Dikkat etmemiz, anlamayı istememiz lazım. Ciddi ve samimi olmamız lazım davamızda. Bunun için biraz zahmet çekiyoruz. Çekiyorsunuz. Şimdi imani meselelerden farz olan, hepimizin vazifemiz olan haramlardan çekinmek içerisinde bir de tesettür meselesi var. Yani örtünmek, haram yerlerimizi başkasının bakmasına Cenab-ı Hakk'ın müsaade etmediği haram vücudumuzun haram cihetlerini örtmek meselesi aklen, ilmen, mantıken ve Kur'an-ı Kerim'in emriyle ne kadar hikmetli olduğu, bu tesettür meselesi ne kadar hikmetli olduğu, faydalı olduğu bu Risale-i Nur külliyatından 24. lemada çok güzel izah ediliyor. İnşallah dikkatle dinleyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü kul li ezvacike ve benatike ve nisail müminine yudnine aleyhinne min celabibihin. Sadakallahu azim. Burada Cenab-ı Hak açıkça peygamberimize emrediyor. Mümin kadınlara, müminelere ve bütün İslam hanımlarına tesettürü emrediyor Cenab-ı Hak peygamberimiz vasıtasıyla. Bu ayet-i kerimeyi tefsir eden Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri çok zaman evvel Eskişehir'de tahminen 1930-35 sırasında mahkemeye veriliyor. Mahkemeye karşı müdafaanamesinden bir cümlesini okuduktan sonra esas tefsire başlıyoruz. Mahkemeye karşı ve mahkemeyi susturan layihayı temyizin müdafaatından bir parça. Ben de adliyenin mahkemesine derim ki 1350 senede ve her asırda 350 milyon insanların hayat-ı içtimaiyesinde en kutsi ve hakikatlı bir düstur-ı ilahiyi 350 bin tefsirin tasdiklerine ve ittifaklarına istinaden ve 1350 sene zarfında geçmiş ecdadımızın itikatlarına iktidaen tefsir eden bir adamı mahkum eden haksız bir kararı elbette ruh-i zeminde adalet varsa o kararı red ve bu hükmü nakz edecektir. Bütün ecdadımızın bağlandığı ve kelamullah diye bildiği ve inandığı ve bütün varlığıyla Kur'an-ı Kerim'e uymaya çalışan bu milletimizin içerisinde çıkanlar bazı insanlar tesettürün aleyhinde bulunarak körü körüne Avrupa'yı taklitçiliğe koyuldular ve bu yüzden milletimiz çok zulüm gördü ve bize imanımızı zedeleyen çok büyük hakaretler ve haller başımıza geldiğinden elbette ki onları tekrar anmak, ibret almak için bize lazımdır. Şimdi bu ayet-i kerime tesettürü emrediyor. Medeniyeti sefihe ise, sefih medeniyet ise Kur'an'ın bu hükmüne karşı muhalif gidiyor, tesettürü fıtri görmüyor, bir esarettir diyor. Yani doğuşumuzdan, yaratılışımızdan tesettüre muhtaç olduğumuzu anlamak istemiyor ve bir esarettir diyor. Örtünmeyi bir esarettir diyor. Buna karşı el cevap. Kur'an-ı Hakim'in bu hükmü tam fıtri olduğuna, yani yaratılışımızın icabı olduğuna ve muhalifi gayri fıtri olduğuna, yani açık saçıklık ise fıtrata, yaratılışımıza muvafık olmadığına delalet eden çok hikmetlerinden yalnız dört hikmetini beyan ederiz. Birinci hikmet, tesettür kadınlar için fıtridir. Örtünmek kadınlar için fıtratından, doğuşumuzdan, yaratılışımızın icabındandır. Ve fıtratları iktiza ediyor. Çünkü kadınlar hakikaten zayıf ve nazik olduklarından, kendilerini ve hayatından ziyade sevdiği yavrularını himaye edecek bir erkeğin himaye ve yardımına muhtaç bulunduğundan, kendini sevdirmek ve nefret ettirmemek ve istiskale maruz kalmamak, yani soğukluk meydana getirmemek için fıtri bir meyli var. Fıtri doğuştan bir meyli var. Hem kadınların 10 adetten 6-7'si ya ihtiyardır ya çirkindir ki ihtiyarlığını ve çirkinliğini herkese göstermek istemezler. Ya kıskançtır, kendinden daha güzellere nispeten çirkin düşmemek veya tecavüzden ve ittihamdan korkar, taarruza maruz kalmamak ve kocası nazarında hıyanetle müttehem olmamak için fıtraten tesettür isterler. Hatta dikkat edilse en ziyade kendini saklayan ihtiyarlardır. Ve 10 adetten ancak 2-3 tanesi bulunabilir ki hem genç olsun, hem güzel olsun, hem kendini göstermekten sıkılmasın. Malumdur ki insan sevmediği ve istisgal ettiği, soğuk gördüğü adamların nazarından sıkılır, müteessir olur. Elbette açık saçıklık kıyafetine giren güzel bir kadın bakmasına hoşlandığı namahrem erkeklerden onda iki, üçü varsa 7-8'inden istisgal eder. Yani onlardan nefret eder, onları soğuk görür. Hem tefahuş ve tefessüh etmeyen, yani çok ahlaksızlığa düşmeyen bir güzel kadın nazik ve seri-ü teessür olduğundan, çabuk müteessir olduğundan, maddeten tesiri tecrübe edilen, belki semlendiren, zehirleyen pis nazarlardan elbette sıkılır. Hatta işitiyoruz, açık saçıklık yeri olan Avrupa'da çok kadınlar bu dikkat-i nazardan sıkılarak, bu alçaklar bizi göz hapsine alıp sıkıyorlar diye polislere şekva ediyorlar. Demek medeniyetin refi tesettürü hilaf-ı fıtrattır. Demek medeniyetin tesettürü kaldırması doğuşumuza, yaratılışımıza, fıtratımıza muhaliftir, zıttır. Kur'an'ın tesettür emri fıtri olmakla beraber, Kur'an'ın tesettür emri, örtünme emri bizim yaratılışımıza uygun olmakla beraber o madeni şefkat ve kıymetler bir refikayı ebediye olan, olabilen kadınları tesettür ile sukuttan, zilletten ve manevi esaretten ve sefaletten kurtarıyor. Yani kadınlara hürmet ve şefkati, merhameti iktiza eden şekilde hareketi emrediyor. Yani onlar şefkat madenleridir. Çocuklarına ve bütün herkese böyle merhametle, şefkatle muamele eden o nazik ve çabuk müteessir olan hanımlar elbette ki herkesin açık saçıklıkla nazarında görünmeyi istemezler. Yani onlarda fıtraten erkeklere karşı korkaklık tahavvuf var, yani korkaklık var. Tahavvuf ise fıtradan tesettürü emrediyor, örtünmeyi emrediyor. Çünkü 8-9 dakika bir zevki cidden acılaştıracak, 8-9 ay ağır bir velet yükünü zahmetle çekmekle beraber hamisiz bir veledin terbiyesiyle 8-9 sene o 8-9 dakika gayrimeşru zevkin belasını çekmek ihtimali var. Ve kesretle vaki olduğundan cidden şiddetle namahremlerden fıtratı korkar. Ve cibiliyeti sakınmak ister. Ve tesettür ile namahremin iştihasını açmamak ve tecavüzüne meydan vermemek zayıf hılkatı emreder. Yani çabuk müteessir olan zayıf yaratılışı ona örtünmeyi emreder. Ve tesettür ile namahremin iştihasını açmamak ve tecavüzüne meydan vermemek zayıf hılkatı emreder ve kuvvetli ihtar eder, hatırlatır ve bir siperi ve galası çarşafı olduğunu gösteriyor. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, mesmuatıma göre, işittiğime göre, merkezi payitahtı hükümette, yani hükümet merkezinde, çarşı içinde gündüz ahalinin gözleri önünde gayet adi bir gundura boyacısı, dünyaca rütbeten büyük bir adamın açık bacaklı karısına bir fiil sarkıntılık etmesi, tesettür aleyhinde olanların hayasız yüzlerine bir şamar vuruyor. İkinci hikmet. Kadın ve erkek ortasında gayet esaslı ve şiddetli münasebet, muhabbet ve alaka yalnız dünyevi hayatın ihtiyacından ileri gelmiyor. Kadınla erkek arasındaki münasebet ve birbirleriyle şiddetli alaka sadece dünyevi hayatın ihtiyacından ileri gelmiyor. Evet, bir kadın kocasına yalnız dünya hayatına mahsus bir refikayı hayat değildir. Bir kadın kocasına sade dünya hayatı için bir arkadaş değildir. Belki hayatı ebediyede dahi bir refikayı hayattır. Ebedi hayatta dahi onun en yakın bir arkadaşıdır. Madem hayatı ebediyede dahi, hayatı ebediyede yani ahirette kocasına refikayı hayattır, elbette ebedi arkadaşı ve dostu olan kocasının nazarından gayri, kocasının nazarından gayri başkasının nazarını kendi mehasinine celbetmemek ve onu darıltmamak ve kıskandırmamak lazım gelir. Madem mümin olan kocası sırrı imana binaen onun ile alakası hayatı dünyeviyeye münhasır ve yalnız hayvani ve güzellik vaktine mahsus bir muvakkat muhabbet değil, belki hayatı ebediyede dahi bir refikayı hayat noktasında esaslı ve ciddi bir muhabbetle, bir hürmetle alakadardır. Hem yalnız gençliğinde ve güzellik zamanında değil, belki ihtiyarlık ve çirkinlik vaktinde dahi o ciddi o ciddi hürmet ve muhabbeti taşıyor. Elbette ona mukabil o da kendi mehasinini onun nazarına tahsis, kendi güzelliklerini sadece kocasının nazarına ayırması ve muhabbetini ona hasretmesi, sadece kocasını sevmesi muktezai insaniyettir. Yani insanlık icabıdır. Yoksa pek az kazanır, pek az kazanır fakat pek çok kaybeder. Şer'an, yani Kur'an'ın emrine göre, Kur'an'ın kanunlarına göre koca karıya küfüv olmalı. Yani birbirine münasip olmalı. Bu küfüv ve denk olmak en mühimi diyanet noktasındadır. Yani dindarlıkta ikisi de birbirine eşit olmalı. Ne mutlu o kocaya ki kadınının diyanetine bakıp taklit eder. Ne mutlu o kocaya ki ailesi dindardır, o da dindar olur. Refikasını hayat-ı ebediyede kaybetmemek için müteleyin olur. O hayat arkadaşını ebedi hayatta da kaybetmemek için o da dindar olur. Bahtiyardır o kadın ki kocasının diyanetine bakıp, dindarlığına bakıp, ebedi arkadaşımı kaybetmeyeyim diye takvaya girer, günahlardan kendini çeker. Veyl o erkeğe ki saliha kadınını ebedi gayb ettirecek olan, ebedi gayb ettirecek olan sefahete girer. Ne bedbahtır o kadın ki müttaki kocasını taklit etmez, o mübarek ebedi arkadaşını kaybeder. Binler veyl o iki bedbaht zevç ve zevceye ki birbirinin fıskını ve sefahatini taklit ediyorlar, birbirlerinin günahlarına bakıp birbirlerini taklit ediyorlar, birbirini ateşe atmakta, atılmasında birbirine yardım ediyorlar. Üçüncü hikmet. Bir ailenin saadet hayatiyesi, hayatının saadeti, koca ve karı arasında, mabeyninde bir emniyet-i mütegabile, yani karşılıklı birbirlerine olan emniyet ve samimi bir hürmet ve muhabbetle devam eder. Tesettürsüzlük ve açık saçıklık o emniyeti bozar. Birbirlerine karşı emniyeti, sadakati bozar. Açık saçıklık. O mütegabil hürmet ve muhabbeti de kırar. Karşılıklı hürmet ve muhabbeti de bozar, kırar. Çünkü açık saçıklık kılığına giren 10 kadından ancak bir tanesi bulunur ki kocasından daha güzeli görmediğinden kendini ecnebiye sevdirmeye çalışmaz. 10 kadından ancak bir tanesi bulunur ki kocasından daha güzeli görmediğinden kendini ecnebiye sevdirmeye çalışmaz. 9'u kocasından daha iyisini görür. Ve 20 adamdan ancak bir tanesi karısından daha güzelini görmüyor. O vakit o samimi muhabbet ve hürmet, hürmeti mütegabile, birbirlerine olan hürmet, muhabbet gitmekle beraber gayet çirkin ve gayet alçakça bir his uyandırmaya sebebiyet verebilir. Şöyle ki insan hemşire müsüllü mahremlerine karşı fıtraten şehvani his taşıyamıyor. Çünkü mahremlerin simaları garabet ve mahremiyet cihetindeki şefkat ve muhabbeti meşruayı ihsas ettiği cihetle nefsi şehvani temayülatı kırar. Fakat bacaklar gibi şer'an mahremlere de göstermesi caiz olmayan yerlerini açık saçık bırakmak süfli nefislere göre gayet çirkin bir hissin uyanmasına sebebiyet verebilir. Çünkü mahremin siması mahremiyetten haber verir. Ve namahreme benzemez. Fakat mesela açık bacak mahremin gayriyle müsavidir. Mahremiyeti yani gizliliği, haramlığı haber verecek bir alameti farikası olmadığından hayvani bir nazarı hevesi bir kısım süfli mahremlerde uyandırmak mümkündür. Böyle bir böyle nazar ise tüyler ürpertici bir sukutu insaniyettir. Dördüncü hikmet. Malumdur ki kesret-i nesil herkesçe matluptur. Yani neslimizin devam etmesi, çoğalması herkes tarafından istenilir. Hiçbir millet ve hükümet yoktur ki kesret-i tenasüle taraftar olmasın. Yani neslin artmasına, nüfusun çoğalmasına taraftar olmayan hiçbir hükümet yoktur. Hatta Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etmiş. Fenâkehû tekâserû fe innî übâhî bitumul ümeme. Evkemâgad. Yani izdivac ediniz, çoğalınız, ben kıyamette sizin kesretinizle iftihar edeceğim. Ben sizin çokluğunuzla kıyamette sevineceğim, iftihar edeceğim buyuruyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Halbuki tesettürün refi, tesettürü kaldırmak yani açık saçıklık izdivacı teksir etmeyip çok azaltıyor. Çünkü en serseri ve asri bir genç dahi refikayı hayatını namuslu ister. Kendi gibi asri yani açık saçık olmasını istemediğinden bekar kalır. Belki de fuhşa sülük eder. Kadın öyle değil. Kadın öyle değil. O derece kocasını inhisar altına alamaz. Çünkü kadının aile hayatında müdiri dahili olmak haysiyetiyle yani evin idaresi, evin reisliği, iç işleri kadına ait olması haysiyetiyle kocasının bütün malına, evladına ve her şeyine muhafaza memuru olduğundan en esaslı hasreti sadakattir. Kocasına sadık olmaktır. Emniyettir. Açık saçıklık ise bu sadakati kırar. Kocası nazarında emniyeti kaybeder. Ona vicdan azabı çektirir. Hatta erkeklerde iki güzel haslet olan cesaret ve sehavet kadınlarda bulunsa bu emniyete ve sadakata zarar olduğu için ahlak-ı seyyedendir. Kötü ahlaktan sayılır. Kötü haslet sayılırlar. Fakat kocasının vazifesi ona hazinedarlık ve sadakat değil. Belki himayet ve merhamet ve hürmettir. Karısını himaye etmek, ona merhamet etmek ve ona hürmet etmek kocasının vazifesidir. Onun için o erkek inhisar altına alınmaz. Başka kadınları da nikah edebilir. İhtiyaca göre. Memleketimiz Avrupa'ya kıyas edilmez. Memleketimiz Asya, bilhassa sıcak memleketler Avrupa'ya benzemez. Çünkü orada düello gibi çok şiddetli vasıtalarla açık saçıklık içinde namus bir derece muhafaza edilir. Bu daha ziyade eski Avrupa'yı nazara alıyor. İzzet-i nefis sahibi birisinin karısına pis nazarla bakan boynuna kefenini takar sonra bakar. Hem memaliki baride olan yani soğuk memleketler olan Avrupa'daki tabiatlar o memleket gibi barit ve camittirler. Yani donuk ve soğukturlar. Bu Asya yani alem-i İslam kıtası ona nispeten memaliki harredir. Sıcak memleketlerdendir. Malumdur ki muhitin insanın ahlakı üzerinde tesiri vardır. Bulunduğu ortamın insanın ahlakı üzerinde tesiri vardır. O barit, o soğuk memlekette, soğuk insanlarda hevesat-ı hayvaniyeyi tahrik etmek ve iştihayı açmak için açık saçıklık belki çok suistimalata ve israfata medar olmaz. Fakat seriyü teessür ve hassas olan, yani çabuk müteessir olan memaliki harredeki sıcak memleketlerdeki insanların hevesat-ı nefsaniyesi, nefsaniyesini mütemadiyen tehyic edecek, onlara heyecan verecek açık saçıklık elbette çok suistimalata ve israfata ve neslin zafiyetine, neslin zayıf düşmesine ve kuvvetin düşmesine, sukut-u kuvvete sebeptir. Bir ayda veya 20 günde ihtiyacı fıtriye mukabil her birkaç günde kendini bir israfa mecbur zanneder. O vakit her ayda 15 gün kadar hayız gibi arızalarla, hayız gibi arızalar münasebetiyle kadından çekinmek, tecennüp etmeye mecbur olduğundan nefsine mağlup ise fuhşiyata da meyleder. Şehirliler, köylülere, bedevilere bakıp tesettürü kaldıramaz. Çünkü köylerde, bedevilerde derd-i maişetle, derd-i maişet meşgalesiyle bedenen çalışmak ve yorulmak münasebetiyle hem şehirlilere nispeten nazar-ı dikkati az celbeden masume ve işçi bir derece kaba kadınların kısmen açık olmaları hevesat-ı nefsaniyeyi tehyice medar olamadığı gibi serseri ve işsiz adamlar az bulunduğundan şehirlerdeki mefasidin onda biri onlarda bulunmaz. Öyleyse onlara kıyas edilmez. Yani köylüler, şehirler köylülere kıyas edilmez. Birbirlerine benzemez. Şimdi bu münasebetle Üstad Bediüzzaman diyor ki birden ihtar edilen bir mesele-i mühimme. Birden kalbe gelen mühim bir meseleden bahsediyor. Ahir zamanın fitnesinde en dehşetli rolü oynayan taife-i insaniye ve onların fitnesi olduğu hadisin rivayetlerinden anlaşılıyor. Demek ahir zamanın fitnesinde en dehşetli rol oynayan kadınlar taifesiymiş ve onların fitnesiymiş. Hadiste bildiriliyor. Evet, nasıl tarihlerde eski zamanda Amazonlar namında gayet silahşor kadınlardan mürekkep bir taife-i askeriye harika harfler yaptıkları naklediliyor. Aynen öyle de bu zamanda zındıka dalaleti, İslamiyet'e karşı muharebesinde, yani dinsizlik, sapıklık taraftarı olanlar, İslamiyet'e karşı muharebesinde, nefsi emmarenin planıyla, şeytanın kumandasına verilen fırkalardan en dehşetlisi, açık bacak kadınlar ve yarım çıplak hanımlardır ki, açık bacağıyla dehşetli bıçaklarla ehli imana taarruz edip saldırıyorlar. Nikah yolunu kapamaya ve fuhuşhane yolunu genişlendirmeye çalışarak çokların nefislerini birden esir edip kalp ve ruhlarını kebairle, büyük günahlarla kalp ve ruhlarını yaralıyorlar. Belki o kalplerden bir kısmını öldürüyorlar. Birkaç sene namahrem hevesatına göstermenin tam cezası olarak o bıçaklı bacaklar cehennemin odunları olup en evvel o bacaklar yanacaklarını ve dünyada emniyet ve sadakati kaybettiği için hilkaten çok istediği, fıtratan muhtaç olduğu münasip kocayı daha bulamaz. Bulsa da başına bela bulur. Hatta bu halin neticesi olarak o ahir zamanda bazı yerlerde nikaha rağbetsizlik yüzünden 40 kadına bir erkek nezaret edecek derecede ehemmiyetsiz, sahipsiz, kıymetsiz bir surete gireceği hadisin rivayetinden anlaşılıyor. Madem hakikat budur. Ve madem her güzel güzelliğini sever ve elinden geldiği kadar muhafaza etmek ister ve bozulmasını istemez. Ve madem güzellik bir nimettir, nimete şükredilse manen ziyadeleşir. Şükredilmezse de şirkinleşir, şükredilmezse çirkinleşir, değişir. Elbette aklı varsa hüsn ve cemalini günahları kazanmak ve kazandırmak ve çirkin ve zehirli yapmak ve o nimeti küfran ile medar-ı azap bir surete çevirmekten bütün kuvvetiyle kaçacak. Aklı olan elbette güzelliğini muhafaza için bütün kuvvetiyle kaçacak. Ve o fani 5-10 senelik cemali bakileştirmek için ebedi ahirete de ahirette de kazanmak için meşru bir tarzda Allah'ın helal dairesinde, helal dediği dairede istimal ile o nimete şükredecek. Yoksa ihtiyarlıkta uzun zaman istiskale maruz kalıp ve soğuk karşılanıp meyusane ağlayacak ve kabrinde çok günahları kazanan ve kazandıran o çıplak bacakları yılan suretinde görünecek ve cehennemde o çirkinleşmiş güzel azalarının yanmalarının azaplarını çekecek. Eğer terbiye-i İslamiye dairesinde adab-ı Kur'aniye ziynetiyle Kur'an'daki edep kaidelerine göre o cemal güzelleştirilse, o fani hüsn manen bâhi kalacağı ve cennette hurilerin cemalinden daha şirin, daha parlak bir tarzda kendine verileceği hadiste katiyetle sabittir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam kesinlikle bunu konuşmuş, söylemiş, haber vermiştir. Eğer o güzelin zerre miktar aklı varsa bu güzel ve parlak ve ebedi neticeyi elinden kaçırmayacak. Yine hanımlar taifesiyle Üstad Bediüzzaman'ın kısaca bir dersi var. Bunu da vaktimiz müsait olduğundan sizlere arz etmeye çalışıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ehli iman ahiret hemşirelerim olan kadınlar taifesiyle bir muhavere, bir konuşma. Bazı vilayetlerde taife-i nisadan samimi, hararetli bir surette nurlara karşı alakalarını gördüğüm ve haddimden pek ziyade onların nurlara ait derslerime itibatlarını bildiğim sıralarda mübarek İsparta'ya ve Medrese-tüz Zehra'ya 3. defa geldiğim zaman işittim ki o mübarek ahiret hemşirelerim olan Taife-i Nisa benden bir ders bekliyorlarmış. Güya vaaz suretinde camilerde onlara bir dersim olacak. Halbuki ben 4-5 cihetle hastayım. Hem perişan, hatta konuşmaya ve düşünmeye iktidarsız bulunduğum halde bu gece şiddetli bir ihtar ile kalbime geldi ki, madem 15 sene evvel gençlerin istemeleriyle gençlik rehberini onlar için yazdım ve pek çok istifade edildi. Halbuki hanımlar taifesi gençlerden daha ziyade bu zamanda öyle bir rehbere muhtaçtırlar. Ben de bu ihtara karşı gayet perişan ve zaaf ve aczimle beraber 3 nükte ile gayet muhtesar bazı lüzumlu maddeleri o mübarek hemşirelerime ve manevi genç evlatlarıma beyan ediyorum. Birinci nükte, Risale-i Nur'un en mühim bir esası şefkat olmasında. Şefkat olmasında. Nisa taifesi şefkat kahramanları bulunmaları cihetiyle daha ziyade Risale-i Nur'la fıtratan alakadardırlar. Demek Risale-i Nur külliyatında bu eserlerde bütün insanlara karşı bir şefkat, bir merhamet, bir hürmet ile beyanat yapılmış, onlara acınmış, çok acınmış. Onun için herkesten ziyade şefkat hissine sahip olan hanımlar taifesi bu Risale-i Nur'la doğuştan, yani doğuşları, fıtratları, yaratılışları icabı alakadardırlar. Velillahi lhamd, bu fıtri alakadarlık çok yerlerde hissediliyor. Bu şefkatteki fedakarlık hakiki bir ihlası ve mukabelesiz bir fedakarlık manasını ifade ettiğinden şimdi bu zamanda pek çok ehemmiyeti var. Evet, bir valide çocuğunu tehlikeden kurtarmak için hiçbir ücret istemeden ruhunu feda etmesi ve hakiki bir ihlas ile vazife-i fıtriyesi itibarıyla yaratılışının icabı olduğundan kendini evladına kurban etmesi gösteriyor ki hanımlarda gayet yüksek bir kahramanlık var. Bu kahramanlığın inkişafıyla ve hayat-ı dünyeviyesini, hayat-ı ebediyesini, hem dünya hayatını hem ebedi hayatını onunla kurtarabilir. Yani bu şefkatini yerinde kullanmasıyla hem dünyasını hem ahiretini bahtiyar edebilir. Fakat bazı fena cereyanlarla o kuvvetli ve kıymetli seciye inkişaf etmez veyahut su istimal edilir. Yüzer numunelerinden bir küçük numunesi şudur. O şefkatli valide çocuğunun hayat-ı dünyeviyede tehlikeye girmemesi, istifade ve fayda görmesi için her fedakarlığı nazara alır. Onu öyle terbiye eder. Oğlum paşa olsun diye bütün malını verir, hafız mektebinden alır, Avrupa'ya gönderir. Fakat o çocuğun hayat ebediyesi tehlikeye girdiğini düşünmüyor. Ebedi hayatının tehlikeye girdiğini düşünmüyor. Ve dünya hapsinden kurtarmaya çalışıyor. Dünya hapsinden kurtarmaya çalışıyor. Cehennem hapsine düşmesini nazara almıyor. Fıtri şefkatin tam zıttı olarak o masum çocuğunu ahirette şefaatçi olmak lazım gelirken davacı ediyor. O çocuk ne için benim imanımı tahviye etmeden bu helaketime sebebiyet verdin diye şekva edecek. Dünyada da terbiye-i İslamiye'yi tam almadığı için validesinin harika şefkatinin hakkına karşı layıkıyla mukabele edemez, belki de çok kusur eder. Eğer hakiki şefkat suistimal edilmeyerek, hakiki şefkat suistimal edilmeyerek, yani şefkat yerinde kullanılmak suretiyle biçare çocuğunu hapse ebedi olan cehennemden ve idam-ı ebedi olan dalalet içinde ölmekten kurtarmaya o şefkat sırrıyla çalışsa, o çocuğun bütün ettiği hasenatının bir misli validesinin, annesinin defter-i amaline geçeceğinden, validesinin vefatından sonra her vakit hasenatlarıyla, iyilikleriyle ruhuna nurlar yetiştirdiği gibi ahirette de değil davacı olmak, bütün ruhu canıyla şefaatçi olup ebedi hayatında ona mübarek bir evlat olur. Ahirette de ona mübarek bir evlat olur. Evet, insanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, öğretmeni onun validesidir. Bu münasebetle ben kendi şahsımda kat'i ve daima hissettiğim bu manayı beyan ediyorum. Ben bu 80 sene ömrümde 80 bin zatlardan ders aldığım halde kasem ediyorum ki, yani yeminle söylüyorum diyor Üstad Bediüzzaman, en esaslı ve sarsılmaz, her vakit bana dersini tazeler gibi merhum validemden aldığım telkinat ve manevi derslerdir ki o dersler fıtratımda, adeta maddi vücudumda çekirdekler hükmünde yerleşmiş. Sair derslerimin o çekirdekler üzerine bina edildiğini aynen görüyorum. Demek bir yaşımdaki fıtratıma ve ruhuma merhum validemin ders ve telkinatını şimdi bu 80 yaşımdaki gördüğüm büyük hakikatlar içinde birer çekirdeği esasiye müşahede ediyorum. El cümle meslek ve meşrebimin dört esasından en mühimi şefkat etmek ve Risale-i Nur'un da en büyük hakikati olan acımak ve merhamet etmeyi o validemin şefkatli fiil ve halinden ve manevi derslerinden aldığımı yakinen görüyorum. Evet, bu hakiki ihlas ile hakiki bir fedakarlık taşıyan validelik şefkati suistimal edilip masum çocuğunun elmas hazinesi hükmünde olan ahiretini düşünmeyerek muvakkat fani şişeler hükmünde olan dünyaya o çocuğun masum yüzünü çevirmek ve bu şekilde ona şefkat göstermek, o şefkati suistimal etmektir. Evet, kadınların şefkat cihetiyle bu kahramanlıklarını hiçbir ücret, hiçbir mukabele, karşılık istemeyerek, hiçbir faide-i şahsiye, hiçbir gösteriş manası olmayarak ruhunu feda ettiklerine, o şefkatin küçücük bir numunesini taşıyan bir tavuğun yavrusunu kurtarmak için aslana saldırması ve ruhunu feda etmesi ispat ediyor. Şimdi terbiye-i İslamiye'den ve amal-i uhreviye'den, yani ahirete ait amellerden, hayırlardan en kıymetli ve en lüzumlu esas ihlastır. En lüzumlu, en kıymetli esas nedir? Temel esas ihlastır. Bu çeşit şefkatteki kahramanlıkta o hakiki ihlas bulunuyor. Yani Allah emretmiş olduğu için, sırf Allah'ın emrine uymak için samimi olarak o şeyi yerine getirmek, ihlasla o şeyi yapmak yani. Eğer bu iki nokta o mübarek taifede inkişafa başlasa, yani şefkatini Allah rızası yolunda kullandığı gibi ihlas dairesinde sırf Allah'ın rızasını bilerek haramlardan kendini saklasa, çocuğunun ebedi ahiretini düşünerek hareket etse, daire-i İslamiye'de pek büyük bir saadete medar olur. Halbuki erkeklerin kahramanlıkları mukabelesiz olamıyor. Karşılık istiyorlar. Belki 100 cihette mukabele istiyorlar. Hiç olmazsa şan ve şeref istiyorlar. Fakat maalesef bir işare mübarek taife-i nisaiye, zalim erkeklerinin şerlerinden ve tahakkümlerinden kurtulmak için başka bir tarzda, zafiyetten ve acizden gelen başka bir nevide, riyakarlığa giriyorlar. Yani açık saçıklık kıyafetine giriyorlar. İkinci nükte, bu sene inzivadayken ve hayat-ı içtimaiyeden çekildiğim halde bazı nurcu kardeşlerimin ve hemşirelerimin hatırları için hemşirelerimin hatırları için dünyaya baktım. Benimle görüşen ekser dostlardan kendi ailevi hayatlarından şekvalar işittim. Eyvah dedim. İnsanın hususan Müslümanın tahassüngahı, yani en kuvvetli bir korunağı, muhafaza olduğu yer, bir nevi cenneti ve küçük bir dünyası aile hayatıdır. Bu da mı bozulmaya başlamış dedim. Sebebini aradım. Bildim ki nasıl İslamiyet'in hayat-ı içtimaiyesine, dolayısıyla dini İslam'a zarar vermek için gençleri yoldan çıkarmak ve gençlik hevesatıyla sefahate sevk etmek için bir iki komite çalışıyormuş. Aynen öyle de biçare Nisa taifesinin gafil kısmını dahi yanlış yollara sevk etmek için bir iki komitenin tesirli bir surette perde altında çalıştığını hissettim ve bildim ki bu milleti İslam'a bir dehşetli darbe o cihetten geliyor. Ben de siz hemşirelerime ve gençleriniz olan manevi evlatlarıma katiyen beyan ediyorum ki kadınların saadeti uhreviyyesi gibi, ahiret saadeti gibi saadet-i dünyeviyeleri de ve fıtratlarındaki ulvi seciyeleri de bozulmaktan kurtulmanın çare-i yeganesi daire-i İslamiye'deki terbiye-i diniyeden başka yoktur. Rusya'da o biçare taifenin ne hale girdiğini işitiyorsunuz. Risale-i Nur'un bir parçasında denilmiş ki, aklı başında olan bir adam, refikasına muhabbetini, sevgisini 5-10 senelik fani ve zahiri hüsnü cemaline bina etmez. Belki kadınların hüsnü cemalinin en güzeli ve daimisi, onun şefkatine ve kadınlığa mahsus hüsnü siretine, güzel ahlakına sevgisini bina etmeli. Ta ki o biçare ihtiyarlandıkça, kocasının muhabbeti ona devam etsin. Çünkü onun refikası yalnız dünya hayatındaki muvakkat bir yardımcı refika değil, muvakkat bir yardımcı arkadaş değil, belki hayat-ı ebediyesinde ebedi ve sevimli bir refikayı hayat olduğundan ihtiyarlandıkça daha ziyade hürmet ve merhamet ile birbirine muhabbet etmek lazım geliyor. Şimdiki terbiye-i medeniye perdesi altındaki hayvancasına muvakkat bir refakatten sonra ebedi bir mufarakata maruz kalan o aile hayatı esasıyla bozuluyor. Hem Risale-i Nur'un bir cüzünde denilmiş ki, bahtiyardır o adam ki refika-i ebediyesini kaybetmemek için saliha zevcesini taklit eder. Yani dindar ailesini taklit eder. Ona benzemeye, o da onun gibi dindar olmaya çalışır. O da salih olur. Haramlardan kendisini çeker. Hem bahtiyardır o kadın ki kocasını mütedeyyin görür, kocasını dindar görür, ebedi dostunu ve arkadaşını kaybetmemek için o da tam mütedeyyin olur, dindar olur. Bedbahtır o adam ki sefahate girmiş, zevcesine ittiba eder, vazgeçirmeye çalışmaz, kendisi de iştirak eder. Bedbahtır o kadın ki zevcinin fıskına bakar, günahına bakar, onu başka bir surette taklit eder. Veyl o zevç ve zevceye ki, yani yazıklar olsun o zevç ve zevceye ki birbirine ateş atmakta yardım eder. Yani medeniyet fantaziyelerine birbirini teşvik eder. İşte Risale-i Nur'un bu mealdeki cümlelerinin manası şu budur ki, bu zamanda aile hayatının ve dünyevi ve uhrevi saadetinin ve kadınlardaki ulvi seciyelerinin inkişafının sebebi yalnız daire-i şeriattaki adab-ı İslamiyetle olabilir. Şimdi aile hayatında en mühim nokta budur ki kadın kocasında fenalık, sadakatsizlik görse, o da kocasının inadına kadının vazife-i ailevisi olan sadakat ve emniyeti bozsa, aynen askeriyedeki itaatin bozulması gibi o aile hayatının fabrikası zir-ü zeber olur, darmadağın olur. Belki o kadın elinden geldiği kadar kocasının kusurunu ıslaha çalışmalıdır ki ebedi arkadaşını kurtarsın. Yoksa o da kendini açık saçıklıkla başkalara göstermeye ve sevdirmeye çalışsa her cihetle zarar eder. Çünkü hakiki sadakati bırakan dünyada da cezasını görür. Çünkü namahremlerin nazarından fıtratı korkar, sıkılır, çekinir. Namahrem 20 erkeğin 18'inin nazarından istiskal eder. Erkek ise namahrem 100 kadından ancak birisinden istiskal eder, bakmasından sıkılır. Kadın o cihette azap çektiği gibi sadakatsizlik ittihamı altına girer, zafiyetiyle beraber hukukunu muhafaza edemez. Elhasıl nasıl ki kadınlar kahramanlıkta, ihlasta, şefkat itibarıyla erkeklere benzemedikleri gibi erkekler de o kahramanlıkta onlara yetişemiyorlar. Öyle de o masum hanımlar dahi sefahatteki hiçbir vecihle erkeklere yetişemezler. Onun için fıtratlarıyla, zayıf hılkatlarıyla namahremlerden şiddetle korkarlar ve çarşaf altında saklanmaya kendilerini mecbur bilirler. Çünkü erkek 8 dakika zevk ve lezzet için sefahate girse ancak 8 lira kadar bir şey zarar eder. Yani dünyevi ve maddi itibarıyla. Fakat kadın 8 dakika sefahatteki zevkin cezası olarak dünyada 8 ay ağır bir yükü karnında taşır ve 8 senede o hamisi çocuğun terbiyesinin meşakkatına girdiği için sefahatte erkeklere yetişemez. 100 derece fazla cezasını çeker. Az olmayan bu nevi vukuat da gösteriyor ki mübarek taife-i nisaiye fıtratan yüksek ahlaka menşe olduğu gibi, yüksek ahlakın menbaı oldukları gibi hanımlar fısık ve sefahette dünya zevki için kabiliyetleri yok hükmündedir. Demek onlar daire-i terbiye-i İslamiye içinde mesudane bir aile hayatını geçirmeye mahsus bir nevi mübarek mahluklardır. Bu mübarekleri ifsad eden komiteler kahrolsunlar. Allah bu hemşirelerimi de bu serserilerin şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Hemşirelerim, mahremce bu sözümü size söylüyorum. Maişet derdi için serseri ahlaksız frenk meşrep bir kocanın tahakküm altına girmektense fıtratınızdaki iktisat ve kanaatle köylü masum kadınların nafakalarını kendileri çıkarmak için çalışmalarının evinden kendinizi idareye çalışınız, satmaya çalışmayınız. Şayet size münasip olmayan bir erkek kısmet olsa kısmetinize razı olunuz ve kanaat ediniz. İnşallah rızanız ve kanaatınızla o da ıslah olur. Yoksa şimdiki işittiğim gibi mahkemelere boşanmak için müracaat edeceksiniz. Bu da haysiyeti İslamiye ve şerefi milliyemize yakışmaz. Olun muhterem kardeşlerim.